Ayrım 4.
Bir kere bayram namazları farz değil, sünnettir. İsteyen kılar, istemeyen kılmaz. İkincisi bayram namazları yılda toplam iki tanedir. Şimdi Emevilerin şikayet konusu olan amaçları ve uygulamaları hiçbir bağlayıcılığı olmayan iki tane bayram namazı için olabilir mi? Sahabi nesli bu adamları yılda 52 hafta sessiz sedasız dinleyecek ama kılınması dinen zorunlu olmayan iki bayram namazı yüzünden problem çıkaracak. Böyle bir şey abes olur ve Serahsi gibi dirayetli bir bilginin bu abesi çok ciddi bir ifadeyle şikayet konusu yapması ise abes içinde abes olur. Böyle bir şeyi kabul bizce akla ve şikayetin arkasındaki gerçeğe aykırıdır. Bizim kanaatimiz odur ki hutbelerin tümü namazdan sonra okunuyordu. Emeviler bunu tersine çevirdi. Ancak bu bidatın cuma namazlarını kapsayacak biçimde sergilendiğini açıkça ifade etmeye kimse cesaret edememiş, bunu bayram namazları bahsinde ele alarak karşı çıkışın yaratacağı tepkinin şiddetini azaltma yoluna gitmişlerdir. Serahsi bu kaygıyla olacak ki konuyu bayram namazları bölümünde incelemiş ama Emevilerden şikayeti ifadeye koyarken bayram hutbesi dememiş, sadece hutbe diyerek anlamak niyetinde olanlara esas mesajı vermiştir. Kısacası hutbelerin yerinin değiştirilmesi, bidatını sadece bayram namazları ile ilgili kabul edersek, Emevi uygulamasına yönelik ağır ve çok düşündürücü şikayetin hiçbir anlamı kalmaz. Aklı işletmek yerine rivayeti teslimiyeti esas alan yaklaşımları hayretle karşılıyoruz. 57. Hutbeler sadece dini içerikli mi olmalıdır? Hutbe, topluluğa hitap demektir. Topluluğun ihtiyacı neyi gerektiriyorsa hitap o konuda olur. Hutbe ibadet için toplananlara ya din adına öğüt verir yahut da toplum için zorunlu, acil bazı bilgiler vermeyi amaçlar. Bir eğitim aracıdır. Bu yüzden de hutbe, dinleyenlerin bildikleri ve anladıkları dilde olmalıdır. Hutbelerin Arapça olacağı yolundaki mezhep dayatmaları, İslam dışı birer Arabizm zulmüdür. Ne yazık ki bu zulüm asırlardır bizim insanımıza da reva görülmüştür ve bir ölçüde hala reva görülmektedir. Peygamberimiz hem dinsel öğüt anlamında hem de acil toplumsal konularda aydınlatma anlamında hutbeler okumuştur. Dinsel öğüt anlamında hutbeleri daima Kur'an ayetleri okumak şeklindeydi. Sünnet olan işte budur. Ama şu bir gerçek ki hutbe namazın bir parçası veya bağımsız bir ibadet değildir. Fıkıh kitaplarındaki bu anlamda ifadeler, sonraki zamanlarda hutbeleri birer siyasal beyin yıkamaya dönüştüren yönetimlerce eklenmiştir. Geniş bilgi için bakınız İslam nasıl yozlaştırıldı Cuma maddesi. Unutmayalım ki Kur'an, farz kıldığı Cuma namazı ile ilgili herhangi bir hutbe şartı getirmemiştir. Kur'an'da bayram namazı hiç yer almaz. Peygamberler ve Peygamberimiz 58. Allah'a ilk inanan Hazreti Peygamber olduğu için mi Allah tarafından çok sevilmiştir? Her peygamber kendi ümmetinin ilk inananıdır. Her peygamber kendi ümmetinin ilk müminidir. Kur'an'ın söylediği budur. 59. Nebi ve Resul kavramlarının tanımını yapar mısınız? Kur'an dilinde bu iki sözcükte yaratıcıdan haber getiren elçi demektir. Tamamen lügat zemininde konuşursak, nebi, nebe kökünden haber getiren anlamındadır. Türkçe'de kullandığımız peygamber sözcüğü, Farsça'da haber anlamındaki peyam ile götüren anlamındaki ber sözcüklerinden oluşan birleşik bir kelimedir ve nebinin tam karşılığıdır. Resul ise elçilik anlamındaki risaletle aynı kökten ve elçi anlamındadır. Kur'an Allah ile insan arasında vahiy elçisi anlamında bu iki sözcük arasında hiçbir fark görmez. İkisi de Allah'tan vahiy alan ve bunu bir din kurumu halinde şekillendirerek insanlık tarihine ve insana emanet eden kozmik evrensel görevli demektir. Ve bu anlamda peygamberlik Hazreti Muhammed'le bitmiştir. Muhammed sizin adamlarınızdan herhangi birinin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Bakınız Ahzab 40. Bu saptamayı yapan ayette nebi kelimesinin çoğul şekillerinden biri olan nebiyyin kullanılmıştır. Genelde dinler tarihinde, özel olarak da İslam tarihinde peygamberlerin yetkilerini bir biçimde kullanmak ve kitleleri bu yolla önlerinde eğmek isteyenler bu ayetteki nebi sözcüğünü dillerine dolayarak nebilik bitmiştir ama resullük bitmemiştir. Falanca veya filanca da nebi değil ama resuldür gibi hezeyanlarla örtülü bir biçimde peygamberlik ilan edebilmişlerdir. Eğer bununla kastedilen Allah'ın dinini insanlara ulaştırıp anlatmada aracılık ise bunun adı teknik, terminolojik anlamda risalet değil, tebliğ veya sıradan elçiliktir. Bu işi yapanlara Allah'ın Resulü denmez, peygamberin Resulü denir. İşte bitmeyen risalet, Hazreti Peygamber'e Resul olmak anlamındaki elçiliktir. Bu anlamda tüm müminler Resuldür. Peygamberin nebisi olmaz. Çünkü nebe, yani haber gelmiş, tamamlanmıştır. Kaynağı da Kur'an'dır. Ama peygamberin Resulü olur. Elçilik sürekli ve devamlıdır. Ne var ki elçiliğin Allah kul arası görev şeklinde yürüyeni bitirilmiştir. İnsanla insan arası olanı ise hiç bitmez. Bu anlamda Kur'an sadece insana değil, tabiat kuvvetlerine de elçi demektir. Ama nebilik bitti, resullük bitmedi diyenlerin maksadı bu değil, yedek peygamberler icat ederek kutsallaşmak ve peygamber yetkileri kullanmaktır. İslam dünyası tarikatlar tarafından asırlardır bu oyuna getirilmiş ve perişan edilmiştir. Şunu unutmamalıyız ki, geleneksel tarikat anlayışındaki şeyh veya mürşit denen tip, sadece peygamberlik yetkileriyle donatılmakla kalmamış, hiçbir peygambere layık görülmeyen sıfatlar ve üstünlüklerle de teçhiz edilmiştir. Keramet, keşif hattı altında bu insanlara isnat edilen söz, meziyet ve davranışlar, bu din dışı teçhizin red edilmez kanıtları olarak ortadadır. Resullük bitmemiştir sözüyle amaçlanan, Allah'ın insanlara ilhamı ise, buna kimsenin itirazı yoktur. O kapı açıktır. Hem de mümin, kafir ayrımı yapılmaksızın herkese açıktır. Kur'an, ilhamın her mümine değil, her nefse geldiğini söylemektedir. Bakınız Şems 7-8. O ilham iledir ki filozoflar düşünür, yazar bilginler keşifler yapar, dahiler icatlar sergiler. O ilham, yaratıcının insanlık dünyasına sürekli akıttığı bir ışıktır ki her beyin ve yürek eğer niyeti ve gayreti yerinde ise ondan nasiplenir. Bunun için örtülü peygamberlik iddiasına Kur'an'ın nübüvvet, peygamberlik kavramını örselemeye lüzum yoktur. Ne yazık ki peygamberlik, hak ve yetkilerini kullanmak gibi habis bir istismar niyeti taşıyanlar bununla yetinmezler. Peygambere ümmet olmanın onuruyla Allah'a kul olmanın şerefini elde etmek yerine peygamberliğe hatta Allah'lığa yeltenir, rezil, kepaze olurlar. Dünyaları da ahiretleri de hüsrana mahkum olur. 60. Dünyanın sonunda Hazreti İsa'nın dünyaya gelip hacı kıracağı doğru mudur? Hazreti İsa ile ilgili bu sözlerin tümü İslam dışı uydurmalardır. Hiçbir peygamber geri gelmeyecektir. Hazreti İsa'nın veya herhangi bir peygamberin geri geleceğine inanmak Kur'an dışıdır. Bu yoldaki inançlar İslam'a Yahudi-Hristiyan geleneğinden aktarılmıştır. Kur'an ve Hazreti Peygamber öğretisinde hiçbirinin yeri yoktur. Peygamberler eliyle gönderilmesi, tanrısal planda takdir edilen her şey gönderilmiş ve son olarak da Kur'an'da toplanıp insanlığa emanet edilmiştir. İnsanlık bu emanetin kıymetini bilip, hakkını yerine getirmeyi bırakıp, gökten başka birilerinin gelmesini beklemek gibi bir saçmalık ve sapıklığın içine girmiştir. Bu yüzden de başı beladan kurtulmamaktadır. 61. Hazreti Nuh'un çocuklarının isimleri nedir? Kur'an'da Hazreti Nuh'un çocuklarına ait hiçbir isim geçmemektedir. 62. Peygamberlerin mucizelerinin kaynağı nedir? Kur'an'a göre mucize, hayatın ve evrenin taşıdığı bilimsel incelikler ve sırlardır. Hayat tümüyle mucizedir. Kur'an, tabiat üstü mucize arama devrini kapatıp, varlık ve hayatın tamamının mucize olduğunu göstermiş ve insanı tüm evreni incelemeye, araştırmaya çağırmıştır. O halde peygamberlerin, mucizelerinin kaynağı Allah'ın varlık ve oluşa egemen kıldığı kanunlar, güzellikler, yetkinliklerdir. 63. Hazreti Peygamber'i nasıl tanıyacağız? Bu sorunun en muhteşem ve kalıcı cevabını Hazreti Peygamber'in bilgin eşi Hazreti Ayşe vermiştir. Kendisine bu soru sorulduğunda şu ölümsüz ve ölçü cevabı verdi. Peygamberinizi tanımak istiyorsanız gidin Kur'an'ı okuyun. Çünkü onun hayatı ve ahlakı Kur'an'dı. Hazreti Peygamber'i tanımanın tartışmasız, uydurmasız, yalansız, putlaştırmasız, saptırmasız yolu da Kur'an'ı okumaktır. Kur'an'ı çok iyi okuyarak Hazreti Peygamber'i tanıyabilirsiniz. 64. Hazreti Peygamber insanlar üzerine vekil midir? Vekil Allah'ın sıfatlarından biridir. Örnek olarak bakınız Ali İmran 173, Enam 102, Hud 12. Kur'an bu sıfatı peygamberler için kullanmaz, kullanımını yasaklar. Bizim peygamberimizin de insanlar üzerine vekil olmadığı Kur'an'ın açık beyanları arasındadır. Hazreti Peygamber'e şöyle deniyor. De ki onlara, ben sizin üzerinize bir vekil değilim. Enam 66. Şöyle de deniyor. Sen onlar üzerine vekil değilsin. Enam 107. Ayrıca bakınız Yunus 108, Zümer 41. İşin esası şudur. Peygamberleri insanlar üzerine vekil kabul etmek tevhid inancını zedeler. Çünkü vekil olan bir peygamber Hazreti İsa'ya yüklenen kurtarıcı niteliğine büründürülmüş demektir. Yani o insanlar kurtulsun diye kendini kurban eden bir varlık olacaktır. Hristiyanlıktaki redemption inancı budur ve bu inanç Kur'an'a göre tevhid dışı bir inançtır. Kur'an, insanın eğitilmesi, aydınlatılması bahsinde redemption, kurtuluş kavramına karşı olduğu için herhangi bir insan için redemptive, kurtarıcı nitelemesi yapmaz. Hiçbir bilgine, hiçbir aydınlatıcıya, hiçbir düşünür veya din adamına, daha doğrusu hiçbir insana ebedi hayatı kurtaran anlamında kurtarıcı sıfatı verilemez. Tevhid inancına göre o sıfat yalnız Allah'ındır. Hazreti Peygamber tüm diğer peygamberler gibi bir ışık tutucudur. Hiç kimseyi zorlayarak veya Allah katında iltimas ederek kurtaramaz. O ışığı gösterir. Yolu yürümek bize düşer. Yürüyen kurtulur, yürümeyen ya tamamen batar yahut da gecikmesinin cezasını çeker. Allah dışındaki güçleri ve veya kişileri vekil etmek, tevkil, şirkin belirgin niteliklerinden biridir. Daha doğrusu şirk, bir tevkil, birilerini vekil etme kurumudur, tevkilin dinleşmesidir. Tevkil dinleştirilince, vekil edilen kim olursa olsun, insan perişan olur, döktüğü terlerin karşılığını bulamaz. Çünkü şirk, faaliyet ve üretimlerin sonuç vermemesine yol açar. Tevhidin omurga noktalarını veren Zümer suresinde bu gerçek şöyle ifadeye konmuştur. Yemin olsun sana da senden öncekilere de şu vahyolunmuştur. Eğer şirke bulaşırsan, amelin kesinlikle boşa çıkar ve mutlaka hüsranı düşenlerden olursun. Zümer 65. Tevkil şirke, şirk de hüsranı götürdüğüne göre, tevkile bel bağlayanlar hüsranı boylar. Ürettikleri tüm değerler işe yaramaz hale gelir. İslam dünyası tevkil illetinden kurtulamadığı içindir ki elinden Kur'an düşmediği halde bir türlü belini doğrultamıyor. Allah dışındaki varlıkların vekil edinilmesinin Kur'an açısından ne anlama geldiğini biz Kur'an'ın Temel Buyrukları adlı kitabımızın yalnız Allah'ı vekil edin buyruğunu açıklarken şöyle vermişiz. Kur'an bu buyrukla insan hayatından, özellikle din hayatından yedek ilahların kovulmasını amaçlamaktadır. Allah dışındaki varlıkları vekil etmeme esprisi, Fatiha suresindeki "Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım ve destek dileriz" sözünde Kur'ansal amacı açısından özetlenmiştir. Günlük hayatımıza tevekkül sözcüğüyle giren Allah'ı vekil etmenin Kur'ansal anlamı ve çerçevesi işte budur. Başarının esası olan gayret ve faaliyeti terk ederek işi Allah'a havale etmek veya Allah'ın yanında başka vekiller dayanaklar edinmek, tevekkül kavramını Kur'ansal çerçevesinden çıkarıp şirke uyarlamak olur. İslam dünyasının yüzyıllardır süren perişanlığının arkasında ne yazık ki bu talihsiz uyarlama vardır. Kur'an'ın temel buyrukları 16-17. 65. Peygamberler arasında farklılıklar var. Kimi mülk ve saltanat isteyebiliyor, kimi Hazreti Musa örneğinde olduğu gibi adam öldürebiliyor. Peygamberimiz ise hiçbir şeyin aşırısına gitmemiş. Açıklaması nedir? Peygamberler de hata edebilir, günah işleyebilir. Ancak Allah onları vahiy ile uyararak sürçmelerini düzeltir. Bizim peygamberimiz itidal, orta yol veya sırat-ı müstakim denen denge ve kemal yolunu temsil ediyor. Son peygamber oluşu böyle gerektirmektedir. 66. Hazreti İsa'nın doğumundan sonraki dönemler hakkında bilgi sahibi miyiz? Kendisi için kurulan mahkemede "Ben Allah'ın oğluyum" demiş midir? Hazreti İsa ile ilgili bu söylentiler gerçek dışıdır, hurafedir. Hazreti İsa'nın gerçek hayatını Kur'an'daki verilerden çıkarmak en doğru yoldur. Hiçbir peygamber "Ben Allah'ın oğluyum" demez, diyemez. Peygamberlik Allah'ın oğlu olabileceği yolundaki anlayışları yıkmak için varken bir peygamber nasıl olur da "Ben Allah'ın oğluyum" der? Kur'an bu nokta üzerinde durmakta ve Hazreti İsa ile Cenab-ı Hakk'ı şöyle konuşturmaktadır. Allah dedi ki, "Ey Meryem'in oğlu İsa, Allah'ın yanında beni ve annemi de iki tanrı olarak kabul edin diye insanlara sen mi söyledin?" İsa dedi, "Haşa, tesbih ederim seni. Hakkım olmayan bir şeyi söylemek benim haddime değildir. Eğer onu söylemişsem, sen onu elbette bilirsin. Sen benim içimde olanı bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilmem. Çünkü sen, evet sen, gaybları çok iyi bilensin. Onlara senin bana emrettiğin şu sözden başka bir şey söylemedim. Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. İçlerinde olduğum sürece üzerlerini ben tanıktım. Sen beni vefat ettirince üzerlerine yalnız sen gözetleyici oldun. Ve sen zaten her şeyi üzerinde bir tanıksın." Maide 116-117. Bir Kur'an güzelliği olarak şuna da dikkat çekelim. Hazreti İsa'dan söz eden hemen tüm ayetler bu muazzez peygamberi sürekli olarak "Meryem'in oğlu İsa, Meryem'in oğlu Mesih" diye anıyor. Bu ifade İsa Mesih'i Allah'ın oğlu diye ananlara çok anlamlı bir cevap taşımaktadır. 67. Hazreti Adem ile Hazreti İsa'nın yaratılışı aynı mıdır? Kur'an, Ali İmran suresi 59. ayet, Hazreti Adem ile Hazreti İsa'nın yaratılışlarının aynı olduğuna dikkat çekmektedir. Şu bir gerçek ki Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona "Ol" dedi. Artık o olur. Hazreti Adem ile Hazreti İsa'nın yaratılıştaki benzerliklerinin ortak noktası ikisinin de babasız oluşudur. 68. Hazreti Peygamber'e en iyi biçimde saygımızı dile getirmek için nasıl davranmalıyız? Peygamberimize en iyi saygı onun bıraktığı Kur'an'ın dinini yaşamak ve o dine hizmet etmek de olur. 69. Hazreti Peygamber'in göğsünün açılması kaç kez olmuştur? Göğsün açılmasının maddi bir olay olup olmadığını bilmiyoruz. Ruhsal bir olay olarak da sayısını bilmiyoruz. 70. Peygamberimizin evlilikleri ve evlenme sebepleri hakkında bilgi verir misiniz? Esas sebep cinsiyet değil, tebliğ hizmetlerinde kolaylık, yardım ve etki sağlamaktır. Geniş bilgi için Asr-ı Saadet'in Büyük Kadınları kitabımıza bakılabilir. 71. Hazreti Peygamber'in taşlanması olayı nedir? Tüm hadis ve siyer, Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan kitaplar, kaynaklarında kaydedilen taşlama olayı, Hazreti Peygamber'in Taif'teki aydınlatma ve İslam'a çağırma yolculuğu sırasındadır. Muazzez Peygamberimiz, insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan tebliğde bulunduğu için, Arap Yarımadası'nın en azılı müşriklerinin oturduğu Taif'e de gitmiş, oradaki halkı da İslam'a çağırmıştır. Onlarsa bu nimetin kıymetini bilmek şöyle dursun, onu ayaklarına getiren yüce insanı taş yağmuruna tutmuş, kandır içinde bırakmışlardır. Peygamber Efendimiz'e kendisini taşlayanlara beddua etmesi söylendiğinde o şöyle demiştir. Bu insanlar cehaletleri yüzünden böyle yapıyorlar. Ama onların çocukları içinden iyi insanlar yetişecektir. Onun için onlara beddua etmeyeceğim. Ve ellerini açarak şöyle yakarmıştır. Allah'ım, şu toplumumu doğruya ve güzele kılavuzla. Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Cenab-ı Peygamber'in bu yakarışında erişilmez üç büyüklük iç içedir. 1. Tüm kötülüklerin temelinde bilgisizliğin yer aldığının gösterilmesi. 2. İyilik, güzellik ve doğruluğun temsilcisi olan büyük ruhların kendilerine bir eziyet yapıldığında hemen öfkelenerek lanet ve kahır yağdırmaktan uzak bulunmaları gerektiği. 3. Hazreti Muhammed'in kendisine kötülük edenler de dahil tüm insanlığı kucaklayan sonsuz ve engin bir benlik olduğu. Bunun içindir ki kendisini taş yağmuruna tutanlardan bile benim toplumum diye söz etmiştir. Allah'ın salat ve selamı ona ve onun temiz ehli beytine olsun. Kadınlarla ilgili meseleler. 72. Kadınlar sizin tarlalarınızdır. Onları dilediğiniz şekilde sürebilirsiniz. Bakara 223 ayeti niçin erkeklere hitaben söylenmiştir? Kur'an'ın ifadesi onları dilediğiniz şekilde sürebilirsiniz değil, onlara dilediğiniz şekilde gidebilirsinizdir. Hitap tohum durumunda olan erkeğedir. Bundan iki anlam çıkar. 1. Cinsel ilişkinin esas amacı üremedir. 2. Erkek eşiyle cinsel ilişkisini üreme organı dışına çıkmamak şartıyla istediği şekilde kurar. Yani arkadan bir ilişki söz konusu olmamak şartıyla sevişmeyi gönlünün istediği şekilde yapabilir. 73. Kur'an'da kadınları dövme hak ve yetkisinden söz edilir mi? Erkek eş karısını dövebilir mi? Nisa suresi 34. ayetin böyle bir yetki verdiği iddiası doğru mudur? Anılan ayette geçen ve dövün anlamında dondurulan fadribu sözcüğü 30'a yakın anlamı bulunan bir sözcüktür. Kur'an bu anlamların birkaçını kullanmıştır. Nisa suresi 34. ayetteki ifade dövün anlamında değildir. Yıllar süren araştırmalarımız dövmek anlamının bu ayette söz konusu olamayacağını ortaya çıkarmıştır. Geniş bilgi için İslam Nasıl Yozlaştırıldı kitabımızın kadın maddesine bakılabilir.